Ayrım 23, 3. Şempanze, İnsan Türünün Evrimi ve Geleceği, Jared Diamond, sayfa 206. Bu sonuçla kolayca bağlantı kurabiliriz. Tüm bu reklamları kullanan yakışıklı bir adamın elmas bir yüzüğü genç bir kadına gösterdiğini düşünün. Elmas yüzüğü yiyemezsiniz. Fakat bir kadın böyle bir yüzüğün hediye edilmesinin talibinin yönettiği ve yavrularına ya da kendisine adayacağı kaynaklara ilişkin bir kutu çikolatanın söyleyeceğinden çok daha fazlasını söyleyeceğini bilir. Evet, çikolatalar epeyce kalori sağlar ama bu çabucak yok olur ve yoldan geçen herhangi biri de kolayca çikolata alabilir. Tersine yenemeyen bir elmas yüzük almaya gücü yeten bir erkek, kadını ve onun çocuklarını geçindirecek paraya ve bu parayı elde edip elinde tutmak için gereken genlere de zeka, kararlılık, enerji ve benzerleri sahiptir. Farklı türlerdeki çardak kuşlarının ve onların kurduğu çardakların karşılaştırılması, diğer kuşların parlak tüyleriyle başardığı şeyi çardak kuşlarının çardakları aracılığıyla başardığını ortaya koyuyor. Çardak kuşlarına ait türler yetişkin erkek tüylerinin dikkat çekiciliği bakımından farklılık gösterir. Örneğin kule ya da baraka yapan 5 türün erkekleri boyları 10 santime kadar ulaşan parlak sarı turuncu püskülleriyle gösteriş yapar. Daha kısa püskül, daha büyük çardak ve daha fazla sayıda ve çeşitli süs anlamına gelmektedir. Erkeksiz süsü 5 santim kadar küçük olan bir erkeğin bunu telafi etmek için büyük çaba sarf etmesi gerekir. Dolayısıyla çardak kuşu evrimi sürecinde daha az göz alıcı olan erkekler, dişilerin dikkatini vücutlarındaki kalıcı süslerden ziyade toplayıp getirdiklerine yönlendirdiler. Eşeysel seçilim türlerin çoğunda vücutlarındaki süsler bakımından erkekler ve dişiler arasında farklılıklar yaratırken, bölüm 6, çardak kuşlarında bu erkekleri vücutlarından ayrı olarak topladıkları süsleri vurgulamaya yönlendirdi. Bu açıdan bakıldığında çardak kuşları da insan gibidir. Bizler de süsten yoksun çıplak bedenlerimizi sergileyerek nadiren kur yapmaktayız. Ya da en azından nadiren bir flört başlatmaktayız. Bunun yerine kendimizi renkli giysilerle sarmalar, parfüm sıkıp boya ve tozlarla sıvarız ve güzelliğimizi mücevherden spor arabalara dek uzanan süslerle arttırırız. Çardak kuşları ile insanlar arasındaki paralellik, spor araba işinde olan bir arkadaşımın bu konuda beni ikna ettiği gibi, pahalı spor arabalarla gösteriş yapan erkekler nispeten daha kıt zekalı ise daha bile yakındır. Şimdi çardak kuşlarının ışığında insanın ortaya koyduğu sanatla hayvanların ürettiklerini birbirinden ayırdığı varsayılan üç ölçütü bir daha gözden geçirelim. Çardak kuşlarının ve bizim ürettiğimiz sanatın biçimi katılmaktan çok öğrenilmektedir. Dolayısıyla üçüncü ölçüt açısından bir farklılık yoktur. Bunun estetik zevk için yapıldığına ilişkin ikinci ölçüde gelince bu cevaplanamaz bir sorudur. Çardak kuşlarına ortaya koydukları sanattan zevk alıp almadıklarını soramayız ve aslında zevk için sanat yaptıklarını iddia eden pek çok insanın kültürel etkilenim nedeniyle böyle söylediğinden de şüphe duyabiliriz. Bu da geriye ilk ölçütü bırakıyor. Dar biyolojik anlamıyla Oscar Wilde'ın öne sürdüğü sanatın gereksiz olduğu düşüncesi. Wilde'ın yorumu çardak kuşlarının cinsel işleve hizmet eden sanatı söz konusu olduğunda kesinlikle doğru değildir. Fakat bizim sanatımız biyolojik işlevden yoksunmuş gibi yapmak da saçmadır. Aslında sanatın hayatta kalmamıza ve genlerimizi aktarmamıza yardımcı olduğu pek çok yol mevcuttur. Öncelikle sanat üreticisine doğrudan cinsel yararlar sağlamaktadır. Kadınları baştan çıkarmaya kararlı olan erkeklerin onları gravürlerini göstermek için davet etmesi yalnızca bir şaka değildir. Gerçek hayatta dans, müzik ve şiir cinselliğe girişin genel yollarını oluşturur. İkincisi ve daha önemlisi sanat onu üretene dolaylı olarak yarar sağlar. Sanat hayvan topluluklarında olduğu gibi insanlarda da yiyecek, toprak ve seks partneri edinmede anahtar rol oynayan statünün açık bir göstergesidir. Evet, çardak kuşları vücutlarındaki süslerden ayrı olan süslerin vücutlardakilere göre daha esnek statü sembolleri olduğunu keşfetmek suretiyle itibar kazanmışlardır. Fakat bizler de hala bu prensibi kullanarak itibar elde etmekteyiz. Kromanyonlar vücutlarını bilezik kolye süsleri ve toprak boyasıyla süslediler. Yeni Gine'deki köylüler günümüzde kabuklar, kürkler ve cennet kuşlarının tüylerini kullanarak süsleniyorlar. Bedensel süslerin bu sanatsal biçimine ek olarak Kromanyonlar ve Yeni Gine köylüleri dünya çapında kaliteye sahip olan oyma ve resimler gibi daha büyük eserler verdiler. Yeni Gine'deki sanatın üstünlük ve zenginlik simgesi olduğunu, cennet kuşlarını yakalamanın zorluğundan, güzel heykelleri yapmanın yetenek gerektirmesinden ve bunların her ikisinin de oldukça pahalı olmasından dolayı biliyoruz. Ayrıma ilişkin bu işaretler Yeni Gine'deki evlilik içi cinsellikte temel teşkil eder. Gelinler satın alınır ve bedelinin bir kısmı pahalı sanat ürünlerinden oluşur. Sanat başka yerlerde de sıklıkla yetenek, para ya da her ikisinin emaresi olarak görülmektedir. Sanatın cinsellik için para sayıldığı bir dünyada bazı sanatçıların sanatı yiyeceğe dönüştürebilmesi yalnızca küçük bir adım sayılır. Yiyecek üreten topluluklarla ticaret yapmak üzere topyekün sanat üreterek kendilerini geçindiren toplumlar mevcuttur. Örneğin bahçecilik için yer olmayan minik adacıklarda yaşayan Siyasi Adası sakinleri, başka kabilelerin gelinlerinin başlık parası için kullandıkları harika kaseleri oyarak hayatta kalırlar ve onları yiyecek karşılığı olarak verirler. Aynı prensip modern dünyada daha güçlü bir şekilde uygulanıyor. Bir zamanlar statümüzün sinyalini vücudumuzdaki kuş tüyleri ve barakalarımızdaki istiridye kabuklarıyla verdiğimiz yerde, şimdi vücudumuzda elmaslar ve duvarımızdaki Picasso tablolarıyla veriyoruz. Siyasi adasındakilerin oyma bir kaseyi 20 dolar eşdeğerine satmalarına karşılık, Richard Strauss, Salome operasının geliriyle kendisine bir villa yaptırmış ve Der Rosenkavalier sayesinde bir servet kazanmıştır. Bugünlerde sanat eserlerinin açık arttırmayla milyonlarca dolara satıldığına ve sanat hırsızlıklarına dair haberlere artan bir sıklıkla tanık oluyoruz. Kısaca kesinlikle iyi genlerin ve kaynak bolluğunun sinyali olarak işlev görmesi nedeniyle sanat daha çok gen ya da kaynak amacıyla paraya çevrilebilir. Şimdiye dek sanatın bireylere sağladığı yararlardan bahsettim. Fakat sanat insan gruplarının tanımlanmasında da yardımcı olabilir. İnsanlar daima rekabet halindeki gruplar halinde var olmuşlardır. İnsanlık tarihi büyük oranda bu grupların öldürme eylemlerinin, köleleştirmelerin ya da başka grupları bir yerlerden kovmanın ayrıntılarından oluşur. Kazanan kaybedenin arazisine ve bazen de kadınını alır ve böylece kaybedenlerin genlerinin devamını sağlama şansları olur. Grup bağlılığı, grubun kendine özgü kültürüne, özellikle diline, dinine ve öyküleri ve dansları içeren sanatına dayanmaktadır. Bu nedenle sanat, grubun hayatta kalmasının ardındaki önemli bir güç olmaktadır. Kabilenize mensup fertlerden daha iyi genlere sahip olsanız bile, bu kabilenizin sizinle birlikte başka bir kabile tarafından yok edildiği sırada bir yarar sağlamayacaktır. Şimdiye kadar sanata tamamen işlevsellik atfetme tutkusunda olmama büyük olasılıkla şiddetle itiraz ettiniz. Sanatı statü ya da seks amacına dönüştürmeden onun sadece keyfini sürmek isteyen bizler ne olacağız? Evlenmeden yaşayan onca bekar sanatçı ne olacak? 10 yıl süren piyano dersleri almadan bir seks partnerini baştan çıkarmanın daha kolay yolları yok mudur? Kişisel tatmin Siri ve Kongo için olduğu gibi bizim sanatımız için de temel neden değil mi? Şüphesiz öyle. Orijinal rollerinden çok daha öteye geçen davranışların bu şekildeki açılımı, yiyecek edinmedeki etkinlik düzeyleri onlara daha çok boş zaman sağlayan ve hayatta kalmaya ilişkin sorunlarını kontrol altında tutan hayvan türküleri için tipik bir sonuçtur. Çardak kuşları ve cennet kuşları çok boş zamana sahiptir. Çünkü daha küçük kuşları kovaladıkları yabani meyve ağaçlarından beslenmektedirler. Bizler yiyecek sağlamak için alet kullanmamız nedeniyle daha fazla boş zamana sahibiz. Boş zamanı olan hayvanlar bunu diğerlerine üstün gelmek için daha çok etkinliğe yönlendirebilirler. Bu tip davranışlar bilgi sağlama, Kromanyonların avladıkları hayvanlara ilişkin mağara resimlerinin düşünülen işlevi budur. iç sıkıntısını hafifletme. Bu kafesteki maymunlar ve filler için gerçek bir sorundur. Nevrotik enerjiyi bir yere boşaltma. Onlar için olduğu kadar bizim için de bir problem teşkil etmektedir. Ve sadece keyif sağlama olabilir. Sanatın faydacı olduğu düşüncesini sürdürmek onun haz sağladığını inkar etmez. Gerçekten de sanattan haz almak üzere programlanmamış olsaydık, sanat faydalı işlevlerinin birçoğunu bize sağlayamazdı. Şimdi belki de bildiğimiz sanatın neden diğer hayvanlara değil de bize özgü olduğu sorusunu yanıtlayabiliriz. Şempanzeler kafeste resim yaparken yaban hayatta bunu neden yapmazlar? Çözüm olarak yabani şempanzelerinin günlerinin hala yiyecek bulma, hayatta kalma ve rakip şempanze gruplarını kovalama gibi problemlerle dolu olmasını düşünebiliriz. Eğer yabani şempanzelerin daha çok boş zamanı ve resim yapmak için gerekli araçları olsaydı, resim yaparlardı. Teorimin kanıtı gerçekte olan şeydir. Genlerimizin %98'i bakımından hala şempanzeyiz. Bölüm 10. Tarımın Karışık Nimetleri. Kibirli varlığımızda dramatik değişimleri bilime borçluyuz. Astronomi bize dünyanın evrenin merkezi olmadığını, milyarlarca yıldızdan birinin etrafında dönen 9 gezegenden yalnızca biri olduğunu öğretti. Biyoloji sayesinde insanların Tanrı tarafından özel olarak yaratılmadığını, diğer 10 milyonlarca türle birlikte evrimleştiğimizi öğrendik. Şimdi arkeoloji bir başka kutsal inancı yıkıyor. İnsanın son 1 milyon yıldaki tarihi uzun bir ilerleme öyküsüdür. Yakın zamanda yapılan keşifler daha iyi bir hayata atılmış en belirgin adım olduğu varsayılan tarımın bulunması ve hayvanların evcilleştirilmesinin daha iyiye olduğu kadar daha kötüye yönelik bir dönüm noktası olduğunu da ortaya koymuştur. Tarımla birlikte sadece yiyecek üretimi ve depolanması büyük oranda artmamış, aynı zamanda modern insan varoluşunun felaketleri olan sosyal ve cinsel eşitsizlikler, hastalıklar ve despotluk da artış göstermiştir. Dolayısıyla bu kitabın 3. kısmında bahsi geçen insanların kültürel özgünlükleri arasındaki tarım, sunduğu karışık nimetlerle 8. ve 9. bölümlerde bahsi geçen sanat ve dil, soylu özelliklerimizle, kalan diğer pek çok bölümde bahsi geçen sonu gelmez kötü özelliklerimizin, madde kullanımı, soykırım ve çevresel yıkıcılık arasında bir orta durak olmaktadır. İlk olarak bu revizyonist yoruma karşı ve ilerlemeye ilişkin kanıt 20. yüzyıl Amerikalılarını ve Avrupalılarını muhakkak etkileyecektir. Bizler kuyruksuz maymunlardan daha ileri olan buz çağı mağara adamlarından ve onlardan daha ileri olan orta çağ insanlarından her bakımdan ileriyiz. Eğer kötümser olmaya eğilimliyseniz sadece sahip olduğumuz avantajları bir gözden geçirin. Bol ve çeşitli gıdaların tadını çıkarıyoruz. En iyi aletlere ve malzemelere sahibiz. İnsanlık tarihindeki en uzun ve en sağlıklı hayatı yaşamaktayız. Çoğumuz aç kalmıyoruz ve bizi avlayacak avcılar bakımından güvendeyiz. Kullandığımız enerjinin büyük kısmını ter dökerek değil, petrol ve makinalardan sağlamaktayız. Aramızdaki makine düşmanları bugünkü hayatlarını ortaçağ köylüsü, mağara adamı ya da kuyruksuz maymununkinden hangisiyle değiştirmek ister? Tarihimizin büyük bir kısmında tüm insanlar avcılık ve toplayıcılık adı verilen ilkel bir hayat biçimini yaşamak zorunda kaldı. Bu insanlar vahşi hayvanları avladılar ve yabani bitkiler topladılar. Avcı-toplayıcı hayat tarzı antropologlar tarafından çoğunlukla iğrenç, kaba ve kısa olarak nitelenmektedir. Bu bakışa göre yiyecek üretilmemesi ve çok az bir miktar depolanması nedeniyle her gün yeniden başlayan ve zaman kaybına yol açan yabani yiyecek bulma ve aç kalmama çabası geriye dinlenecek vakit bırakmadı. Bu sefaletten çıkışımız ancak dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların bağımsız bir şekilde hayvanları ve bitkileri evcilleştirdiği buz çağından sonra mümkün olabildi. Bakınız bölüm 14. Tarım devrimi günümüze kadar derece derece yayılarak evrensel hale geldi ve avcı toplayıcı nitelikli olan sadece birkaç kabile kaldı. Beni de yetiştiren ilerlemeci perspektiften bakıldığında neredeyse tümü avcı toplayıcı olan atalarımız tarımı neden kabullendiler sorusu komiktir. Tabii ki kabullendiler. Çünkü tarım daha az çalışmayla, daha çok yiyecek elde etmek için etkin bir yoldu. Ekili tarımsal alanlar yabani köklerin ve meyvelerin hektar başına verdiğinden çok daha fazla ürün verdi. Sadece yemiş aramaktan ve vahşi hayvanları kovalamaktan bitap düşmüş olan vahşi avcıların aniden ilk kez meyve yüklü ağaçları olan bir bahçe ya da koyunlarla dolu olan bir otlak gördüğünü gözünüzün önüne getirin. Sizce tarımın avantajlarını kavramaları bu avcıların kaç milisaniyesini almıştır? İlerlemeci bakış açısı daha da ileri gider ve tarımın insan ruhunun verdiği en soylu çiçek olan sanatı ortaya çıkardığına inanır. Tarımsal ürünler depolanabildiğinden ve yiyecekleri bahçede büyütmek, ormanda bulmaktan daha az zaman aldığından, tarım bize avcı toplayıcıların asla sahip olmadığı bir serbest zaman sağladı. Fakat bu serbest zaman sanatı yaratmak ve ondan keyif almak için mutlaka gereklidir. Dolayısıyla en büyük armağanları olan Parthenon'u inşa etmemize ve Si minör ayinini bestelememize olanak sağlayan tarımdı. Temel kültürel özgünlüklerimiz arasında tarım özellikle sadece 10 bin yıl önce ortaya çıkmaya başlamış olmasıyla yenidir. Primat akrabalarımızın hiçbiri tarıma uzaktan bile benzeyen bir deneyim yaşamamışlardır. Hayvanlarda tarıma en çok benzeyen örnekler için sadece bitki değil, hayvan evcilleştirmesini de keşfetmiş olan karıncalara bakmalıyız. Bitkilerin evcilleştirilmesi yeni dünya karıncalarının onlarca akraba grubu tarafından uygulanır. Tüm bu karıncalar yuvalarının içindeki bahçelerde bazı özel maya ya da mantar türlerini yetiştirirler. Karınca türleri doğal toprak kullanmaktansa özel tipteki bir kompostu yuvaya taşır. Bazı karıncalar ürünlerini tırtıl dışkısı üzerinde, bazıları böcek ya da bitki kalıntıları üzerinde ve yaprak kesici karınca olarak adlandırılan bazıları da taze yaprak, kök ve çiçekler üzerinde yetiştirir. Örneğin yaprak kesici karıncalar yaprakları kırpıp küçük parçalara ayırmakta, yaprakların üzerindeki yabancı mantar ve bakterileri kazıyıp temizlemekte ve bunları yer altındaki yuvalarına götürmektedirler. Yaprak parçaları yuvada macun kıvamında ıslak topaklar haline getirilmekte, karınca tükürüğü ve dışkısı kullanılarak gübre yapılmakta ve bunun üzerine karıncanın tercih ettiği tek ve temel besin maddesi olan mantar türleri ekilmektedir. Bahçedeki zararlı otları temizlemeye benzeyen bir işlemle karıncalar yaprak macunları üzerinde bulabilecekleri diğer mantar türlerini ya da sporları sürekli olarak temizlerler. Kraliçe karınca yeni koloniler bulmak için ayrıldığında bu özel mantar türünün başlatıcı kültürünü de öncü insanların ekilecek tohumları kendileriyle birlikte götürmelerine benzer şekilde birlikte taşır. Hayvan evcilleştirmesine geldiğimizde karıncalar yaprak bitlerinden, tırtıllardan ve un bitinden, Ağustos böceği ve tükürük böceği gibi tırmanıcı böceklere kadar çok farklı böceklerden tatlı öz su adı verilen yoğun bir şekerli salgı elde ederler. Tatlı öz suya karşılık olarak karıncalar bu salgı veren ineklerini avcılardan ve parazitlerden korurlar. Bazı yaprak bitleri neredeyse evcil büyükbaş hayvanların böcek eşdeğeri olarak evrimleşmiştir. Kendilerine ait saldırı uzuvları yoktur. Tatlı öz suyu anüslerinden salgılarlar ve anüsleri karınca içtiği sırada öz su damlasını beklettikleri özel bir bölme oluşturacak şekilde özelleşmiştir. İneklerini sağmak ve öz su akışını başlatmak için karıncalar yaprak bitlerine antenleriyle vururlar. Bazı karıncalar yaprak bitlerine soğuk kış süresince yuvalarında bakmaktadır. Sonra baharda gelişimin doğru aşamasındaki yaprak bitlerine uygun bitkinin uygun kısmına taşırlar. Sonunda yaprak bitlerinin kanatları oluştuğunda ve yeni bir yaşam alanı aramak için dağıldıklarında bunların arasından şanslı olan bazıları karıncalar tarafından keşfedilir ve evlat edinirler. Bizler bitki ve hayvan evcilleştirmesini elbette ki karıncalardan öğrenmedik, onu kendimiz yeniden keşfettik. Aslında tarıma giden yoldaki ilk adımlarımız, hedefi açıkça söylenen bilinçli deneylerden oluşmadığı için bu süreci yeniden keşfetmek yerine yeniden evrimleşmek olarak adlandırmak daha doğrudur. Çünkü tarım insan davranışlarından ve öngörülmez bir şekilde evcilleştirmeyle sonuçlanan bitki ve hayvanlardaki yanıtlardan ya da değişimlerden kökenlenmiştir. Örneğin hayvanların evcilleştirilmesi, kısmen insanların vahşi hayvanları ev hayvanı olarak tutsak etmesinden, kısmen de vahşi hayvanların insanların etrafında olmaktan yarar sağlamayı öğrenmesinden doğmuştur. Kurtların yaralı avları yakalamak üzere avcı insanları takip etmesi buna örnek olarak verilebilir. Benzer biçimde bitki evcilleştirilmesinin erken aşamaları, insanların yabani bitkileri toplayıp daha sonra onların kazara ekilecek olan tohumlarını çıkarıp atmasını içermektedir. Bunun kaçınılmaz sonucu bu bitki ve hayvan türlerinin ve insanlara en yararlı olan bireylerin bilinçsizce seçilmesidir. Fakat sonuçta bilinçli seçim ve bakım bu süreci takip etmiştir. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 214.